Ayrım 9.
Monsieur de Chessel de bana bu oyun hakkında birkaç ders vermek lütfunda bulundu. Bu seferki öğretmenim öyle sert biri olmadığından biraz ilerleme gösterdim. Ezbere bildiğim kuralları, hesapları uygulamaya başladım. Bir iki gün içinde bizim ustayı yenecek duruma geldim. Ama oyunu ilk defa aldığım günkü öfkesini bir görmeliydiniz. Kıvılcımlar saçan gözleri bir kaplanın gözleriydi sanki. Yüzü buruşmuş, kaşları hiç kimsede görmediğim şekilde oynamaya başlamıştı. Şımarık bir çocuk gibi yakınmaya, şikayet etmeye başladı. Bazen zarları bir tarafa fırlatıyor, öfkeleniyor, ter ter tepiniyor, içinde zar sallanan fincanı kemiriyor, bana ağzına geleni söylüyordu. Bu öfkelenmelerin de sonu geldi. Ondan daha iyi oynamaya başlayınca mücadeleye istediğim yönü verebilecek bir hale geldim. Sonunda benim için her şeyin eşit olacağı şekilde ayarladım işi. Oyunun ilk yarısında onun kazanmasına göz yumuyor, ikinci yarıda da baştaki dengeyi kuruyordum yine. Kıyametin kopması bile kontu, çırağının böyle tavlada kendisini yeni vermesi kadar şaşırtamazdı. Ama aslında hiçbir zaman kabul etmedi benim üstünlüğümü. Oyunlarımızın değişmez sonucu zihnini kurcalayan yeni bir mesele oldu. Elbet diyordu. Şu kafacığımız yoruluyor da ondan. Hep partinin sonuna doğru kazanıyorsunuz siz. Bu ne demek? Çünkü oyunun sonuna doğru ben artık kafamı kullanamaz oluyorum. Tavla oyununu bilen Kontes daha ilk seferde benim uyguladığım taktiği anladı ve bu davranışımda sınırsız bir sevgi belirtisi buldu. Anlattığım bu ayrıntıları ancak tavla oyununun korkunç güçlüklerini bilenler değerlendirebilirler. Şu küçük şeyde neler saklı değildi ki. Ama aşk da. Büsset'in tanrısı gibi yoksulun bir bardak suyunu ya da açsız ölen askerin çabasını en büyük zaferden daha üstün tutar. Kontes bana genç yüreğimi titreten bakışlarından biriyle teşekkür etti. Bu şekilde bir de çocuklarına bakardı. Ve o mutlu akşamdan sonra benimle hep yüzüme bakarak konuştu. O gece şatodan ayrılırken nasıl bir durumdaydım anlatamam. Bedenim, ruhumda erimiş bitmişti. Ayaklarım yerden kesilmişti, yürüyemiyor, uçuyordum. İçime yayılmıştı bu bakış. Paskalya ilahisinin o fiili, o fiyalesindeki ahenk gibi onun güle güle müsyö sözleri de ışıtmıştı benliğimi. Yeni bir hayat başlamıştı benim için. Artık onun gözünde bir değerim vardı demek. Kırmızı saltanat kundaklarında uyudum o gece. Kapalı gözlerimin önünden geçen alevler, yanmış kağıt külleri üstünde koşuşan küçük böcekler gibi birbirlerini takip ediyordu karanlıkta. Onun sesi dokunulur bir şey olmuştu rüyalarımda. Beni ışık ve kokuyla saran bir hava, ruhumu okşayan bir ezgi olmuştu. Ertesi gün, karşılayış tarzından bana karşı nasıl dolu olduğunu anladım. Sesindeki gizli anlamları sezmeyi o günden sonra öğrendim. Benim için en büyük günlerden biri olacaktı o gün. Akşam yemeğinden sonra yamaçlarda dolaştık, çorak bir düzlüğe gittik. Taşlık ve kuru bir yerdi burası. Bitkilerin yaşamasına elverişli değildi. Yine de bir iki meşeyle birkaç çalıya rastlanıyordu. Ama ot yerine kızıl, kıvırcık ve gün batımının ışınlarıyla tutuşmuş bir yosun halısı uzanıyordu. Üstünde yürürken ayaklarımız kayıyordu. Ayağı kayar da düşer korkusuyla Madeleine'i elinden tutmuştum. Jacques da annesinin koluna girmişti. Önden yürüyen kont geri döndü, bastonunu yere vurdu ve dehşet uyandırıcı bir sesle "İşte benim hayatım!" dedi bana. Sonra özür dileyen bakışlarla karısına bakarak ekledi ama sizi tanımadan önceki hayatım. Gecikmiş bir düzeltmeydi bu. Kontes'in yüzü sapsarı olmuştu. Böyle bir darbeyi hangi kadın yerde sararmadan edebilir? Şu kokulara bakın, şu kokulara, ya şu ışık oyunlarına ne demeli? Diye atıldım ben hemen. Şu çorak topraklar bana ait olsun isterdim. Hazineler arardım altında, bulurdum belki de. Ama asıl hazine sizinle komşuluk etmek olurdu. Hem göze o kadar şirin görünen bir manzara içinde ruhun yıkandığı diş budaklar, akça ağaçlar arasında yılan gibi kıvrıla kıvrıla akan bu su nelerelere değmez ki? Görüyorsunuz, zevkler ne kadar değişik oluyor. Aslında şu toprak parçası çorak bir yer ama benim gözümde bir cennet. Madame de Mortsauf bir bakışla teşekkür etti bana. Kontese yüzünü buruşturmuştu. Şair sözleri bütün bunlar dedi. Sizin adınızı taşıyan birinin yaşayacağı bir yer değil burası. Biraz sustu, sonra yine konuştu. Azay'ın çanlarını işitiyor musunuz? Ben iyice işitiyorum çanların çaldığını. Madame de Mortsauf ürkek bakışlarla baktı bana. Madeleine elimi sıktı. İsterseniz dönüp bir tavla atalım dedim. Zarların ve pulların gürültüsü çan sesini duymanıza engel olur. Şuradan buradan konuşarak şatoya döndük. Kont fazla bir açıklamaya girmeden rahatsız olduğundan bahsediyordu. Salona girdiğimiz zaman hepimizde de anlatılmaz bir kararsızlık vardı. Kont kendini bir koltuğa atmış, dalıp gitmişti orada. Hastalığının belirtilerini bilen, nöbetlerinin yaklaştığını sezen karısı, onun bu dalgın halini bozmamaya çalışıyordu. Ben de susuyordum onun gibi. Gitmemi rica etmediyse, bu daha çok bir tavla partisinin kontu neşelendireceğini, sonunda kendi başında patlayacak bu sinir bozukluğunu dağıtacağını sanmasındandı belki de. Kontu her zaman oynamak için can attığı bu tavla partisine başlatmak kadar güç bir iş olamazdı. Nazlı bir sevgili gibi yalvarılmak, zorlanmak isterdi. Minnet altına girmiş görünmezdi ama belki de bu yüzden minnet altına girmiş oluyordu. Güzel bir sohbetin sonunda eğilip bükülerek yaptığım ricaları bir an için unutacak olsam suratı asılıverir, sert ve kırıcı sözler söyleyerek karşısındakilerin bütün fikirlerine itiraz ederdi. Onun bu huyunu çok iyi bildiğim için biraz suratının asıldığını gördüm değil mi? Hemen bir tavlatsak nasıl olacağını söylerdim. Önce bir nazlanırdı. Bir kere vakit iyice ilerlemiş bulunuyor. Hem bir tavla oynamak aklımdan bile geçmiyordu gibisinden bir cümle söylerdi. Kısacası gerçek arzularının ne olduğunu, sonunda insana unutturan kadınlar gibi bir takım düzensiz yapmacıklar içinde olurdu. Kendi onurumu çiğnetir ve oynanmaya oynanmaya unutulması muhakkak olan bu oyundan beni yoksun bırakmamasını rica ederdim ona. Böyle yapmak gerekti. Ayrıca bu da yetmezdi. Oynamaya karar verebilmesi için büyük bir neşe içinde olduğumu göstermek zorundaydım. Zihninin karma karışık olduğunu söylüyordu, başı dönüyordu, hesaplayarak oynayamayacaktı. Kulaklarında çınlamalar vardı, derin derin iç çekiyor, boğuluyordu. En sonunda oyun masasına oturmaya razı oldu. Madame de Mortsauf çocuklarını yatırmak, akşam duasını yaptırtmak için odadan çıktı. O yokken her şey yolunda gitti. Kontun oyununda iyi durumda olması için elimden geleni yapıyordum. İşe yaramıştı bu. Sevinçten yüzü birdenbire gülmeye başlamıştı. Kendisi hakkında uğursuz sözler söyleten bir kederden böyle birdenbire sarhoş bir neşeye geçmesi, böyle çılgın ve hemen hemen sebepsiz bir gülüşle gülmeye başlaması dehşete düşürmüştü beni, dondurmuştu. Ona bu kadar açık bir şekilde nöbet geldiğini görmemiştim. Yakın ahbaplığımız meyvesini vermişti. Artık benim yanımda rahat olmaya başlamıştı. Her geçen gün beni biraz daha egemenliği altında almaya, mizacını doyurmak için bende yeni bir yem bulmaya çalışıyordu. Ruh hastalıklarının da tıpkı yaratıklar gibi iştahları, içgüdüleri olabileceği gerçekmiş gibi geliyor bana. Toprağını genişletmek isteyen bir mal sahibi gibi egemenliklerinin alanını durmadan büyütmek ister bu hastalıklar. Kontes aşağıya indi, elindeki işinin aydınlıkta olması için tavlanın yanına yaklaştı. Ama pek gizleyemediği bir kuşkuyla başladı işine. Başka türlü oynamama imkanı olmayan bir el yüzünden kontun yüzü değişiverdi. Neşeliyken birden suratı asıldı, yüzü sarardı, gözleri dönmeye başladı. Derken önceden sezmeme de önlememe de imkanı olmayan son bir felaket geldi çattı. Monsieur de Morzov kendisini yıkan bir zar attı. Bunun üzerine kalktı yerinden, masayı benim üstüme devirdi. Lambayı yere fırlattı, konsola bir yumruk indirdi, salonda tepinmeye başladı. Tepindi diyorum çünkü yaptığının yürümekle zerre kadar ilgisi yoktu. Ağzından sel gibi boşanan hakaretler, lanetler, küfürler, birbirini tutmaz sözler orta çağda büyülenerek sapıtmış bir adamı akla getirebilirdi. Varın düşünün düştüğüm hali. Kontes elimi sıktı, bahçeye gidin dedi. Kont oradan kayboluşumun farkına bile varmadan çıktım. Ağır ağır yürüyerek gittiğim terastan, kontun yemek salonuna bitişik olan odasından bağırmalarını, iniltilerini işittim. Bu arada o meleğin sesi de geliyordu kulaklarıma. Fırtınanın içinden yağmurun kesilmesine doğru yükselen bir bülbül sesi gibi geliyordu sesi. Sona eren Ağustos'un bu en güzel gecesinde akasyalar altında dolaşıyor, kontesin bahçeye gelmesini bekliyordum. Mutlaka gelecekti. Elimi sıkışından anlamıştım bunu. Birkaç günden beri aramızda bir oturup konuşma isteği beliriyor ve ruhlarımızı tıka basa dolduran kaynak daha ilk kelimede taşacağı benziyordu. Bütün bütüne anlaşmış olacağımız vakti hangi utanç geciktirmedeydi acaba? Korkunun verdiği heyecanları andıran ve insanın benliğini taşmak üzereyken zapt ettiği, sevilen işin karşısına çıkarken genç kızları heyecanlandıran bir utançla bir türlü içini açamadığı anlarda duyguları berhava eden çırpıntıları mı seviyordu yoksa o da benim gibi? Zorunlu bir hale gelmiş bu ilk açılmayı birikmiş düşüncelerimizle kendimiz büyütmüştük. Bir saat geçti. Tuğladan korkuluğun üstüne oturmuş bekliyordum. Bu sırada eteklerinin dalgalanarak çıkardığı hışırtıya karışan ayak sesleri akşamın durgun havasına bir canlılık verdi. İnsanın yüreğine sığmayan duygulardır bunlar. Monsieur de Morzov uyuyor şimdi, dedi. Ne zaman nöbet gelse ona içinde birkaç baş haşhaş kaynatılmış bir bardak su veririm. Krizler çok seyrek geldiğinden bu basit ilacın etkisi de her zaman kesin oluyor. Sonra ses tonunu değiştirdi, en inandırıcı tavrını takındı. Monsieur, kötü bir rastlantı. Şimdiye kadar titizlikle saklanan aile sırlarımızı öğrenmiş bulunuyorsunuz. Bu akşam şahit olduğunuz sahnenin hatırasını kalbinize gömeceğinize söz verin bana. Rica ediyorum, benim için yapın bunu. Sizden yemin etmenizi istemiyorum. Şerefli bir erkek olarak evet derseniz çok memnun olacağım. Bu evet'i söylememe hiç ihtiyaç var mı? Dedim ona. Daha birbirimizi anlamış değil miyiz yoksa? Sürgün yıllarında çektiği büyük acıların üstünde bıraktığı etkilere bakıp da Monsieur Morzov hakkında yanlış yargılar vermeyin. Söylediği bütün o sözleri yarın unutmuş olacaktır. Eskisi gibi iyi ve candan göreceksiniz onu. Kontu haklı göstermekten vazgeçiniz madam diye cevap verdim. Ne isterseniz yapacağım. Monsieur de Morzov'u bu hastalıktan kurtarmak ve sizi mutlu bir hayata kavuşturmak için kendimi Endre'nin sularına atmam gerekseydi hemen yapardım bunu da. Değiştiremeyeceğim bir şey varsa o da kanılarımdır. Çünkü bende hiçbir şey onlar kadar sağlam bir şekilde yer etmemiştir. Size hayatımı verebilirim ama bilincimi veremem. Onu dinlemeyebilirim ama konuşmasına da engel olamam. Bu bakımdan benim gözümde Monsieur de Morzov az rastlanır bir sertlikle sözümü kesti. Anlıyorum, anlıyorum, haklısınız dedi. Kont şımarık bir kız kadar sinirlidir. Kelimeyi yumuşatarak akla gelebilecek delilik fikrini de yumuşatmak istiyordu. Ama bu krizler çok seyrek gelir. En çok yılda bir kere. büyük sıcaklar bastırdığı zaman. Ne büyük acılar doğurdu şu sürgün yılları. Ne güzel hayatları mahvetti. Yoksa yurduna şeref kazandıran büyük bir savaşçı olabilirdi o. İnanıyorum. Bu sefer de ben onun sözünü kestim. Biliyorum dedim. Beni aldatmak için boşuna çaba harcadığını belli ettim. Durdu, bir elini alnına koydu. Kim getirdi sizi evimizin içine böyle dedi. Yoksa Tanrı sizi bana bir yardımcı, bana destek olacak yakın bir dost olarak mı yolluyor? Diye ekledi, elini elimin üstüne kuvvetle bastırarak ne kadar iyi kalpli, yüksek ruhlu bir insansınız. Gizli umutlarını gözle görülür bir tanıklıkla doğrulamaya çalışır gibi gözlerini gökyüzüne kaldırdı, sonra yüzüme baktı. Onun ruhunu benimkinin içine geçiren bu bakışla büyülendim, kibarlık hukukuna göre yanlış bir hareketim oldu. Ama bazı ruhlarda çok defa tehlikeye doğru cesurca bir atılış, doğacak bir sarsıntıyı önleme isteği, ilerideki bir felaketin korkusu vardır. Çok defa da bir yüreğe yöneltilmiş ani bir soru, birlikte çarpıp çarpmadıklarını anlamak amacıyla indirilmiş bir darbe olmaktadır. İçimde birçok düşünce nur gibi büyümeye başladı ve ben tam aşkın sırlarına ereceğim anda, temizliğimi kirleten lekeden kurtulmamı istedi benden. İçinde bulunduğumuz derin sessizlikte yüreğimin kolayca duyulan çarpıntılarıyla boğulmuş bir sesle, "Daha ileriye gitmeden önce geçmişteki bir hatırayı temizlememe müsaade edin," dedim. Bir parmağını dudaklarıma koyup hemen çekti ve "Susun," dedi. Hakaretin ulaşamayacağı kadar yükseklerde bulunan bir kadın olarak gururlu gururlu baktı bana, sonra heyecanlı bir sesle "Neden bahsetmek istediğinizi biliyorum," dedi. "Hayatımda uğradığım biricik, ilk ve son hakareti söz konusu yapmak istiyorsunuz. Bu balodan konuşmamanızı rica ediyorum. Gerçi bir Hristiyan olarak sizi çoktan bağışladım. Ama bir kadın olarak hala acısını çekmekteyim o anın." Gözlerime dolan yaşları kirpiklerimin arasında tutarak, "Tanrı'dan daha insafsız olmayın," dedim. "Benim daha da merhametsiz olmam gerek. Çünkü ben daha zayıf bir varlığım Tanrı'ya göre," diye karşılık verdi. İsyan eden bir çocuk gibi üsteledim. "Ama bakın, dinleyin beni," dedim. "Hayatınızda ilk ya da son kere de olsa..." "Peki, konuşun bakalım. Yoksa sizi dinlemekten korktuğumu sanacaksınız." O zaman bu anı hayatımızda bir daha ele geçiremeyeceğimizi sezerek ve dikkatli bir edayla ona aslında o gece baloda bulunan kadınların o güne kadar gördüğüm bütün kadınlar gibi beni pek ilgilendirmediğini ve bütün ömrümü okumakla geçirmiş ürkek ruhlu bir genç olan benim onu görür görmez ancak tutku kabarmalarına uğramamış kimselerin mahkum edebilecekleri bir istekle sürüklenir gibi olduğumu, insan yüreğinin hiçbir yaratığın ona karşı durmadığını söyledim. "Ya aşağılanmaya ne dersiniz?" dedi sözümü keserek. "Demek aşağıladınız beni?" diye sordum. Dayanılmaz bir acının içimden taşırdığı bir coşkuyla, "Hayır," dedim, "konuşalım. Benim bütün benliğim söz konusu. Bunları konuşmazsak umutsuzluktan ölürüm ben. Ama sizin için de aynı şey söz konusu değil mi? Siz de farkında olmaksızın ellerinde yarışmanın galiplerine verilecek çelengi tutmakta olan kadınların rolünü oynamadınız mı?" Çocukluğumu ve gençliğimi anlatan ona, "Ama size anlattığım gibi böyle aradan yıllar geçtikten sonra muhakeme ederek, yargılayarak değil, yaraları henüz kanayan genç adamın ateşli sözleriyle. Oduncuların baltaları nasıl yankır ormanda, benim sesim de öyle çınladı anlatırken. Ölü yıllar ve bu yılları kuru dallarla dolduran uzun acılar büyük bir gürültüyle yıkıldı onun önüne. Başınızı ağrıtmamak için size anlatmadığım bir sürü korkunç ayrıntıyı en ateşli kelimelerle bir bir hikaye ettim ona. Pırıltılı dileklerimizin hazinesini, arzularımın bakir altınını, sürekli bir kışın yığdığı buzlar altında yanıp tutuşan bir yüreği olduğu gibi önüne serdim. Eşiya peygamber ateşleri içinde anlattığım acılarımın ağırlığı altında beni iki büklüm başını eğmiş dinleyen bu kadının ağzından çıkacak tek bir söz bekledim. Bir bakışla karanlıkları aydınlattı o. Bir kelimeyle yeryüzü dünyalarını ve göksel dünyaları canlandırdı. Kurbanların halesiyle aydınlanmış bir bakışla baktı ve "Aynı çocukluğu yaşamışız ikimiz de," dedi. "Ruhlarımızın şu aynı avutucu düşüncede, demek acı çeken yalnız ben değilmişim," düşüncesinde birleştikleri kısa bir sessizlik sonrasında, Kontes sevgili yavrularıyla konuşurken kullandığı sesi kullanarak bana, ailesinden oğullar öldükten sonra kız olmak mutsuzluğuna nasıl uğradığını anlattı. Annesinin dizi dibinden ayrılmayan bir kız olarak kendi çektiği acılarla yatılı okullara atılarak unutulan bir çocuğun acıları arasındaki farkları açıkladı. İyi kalpli teyzesinin, bu gerçek annenin baştan sona anlattığı o işkenceden onu kurtardığı güne kadar altında durmadan ezildiği o değirmen taşı ile karşılaştırıldı mı benim yalnızlığım bir cennetten başka bir şey olmuyordu. Bir hançer darbesinden yılmayan ama Demokles'in kılıcı altında ölen sinirli kimselerin katlanamayacakları açıklanamaz bir takım iğnelemelerdi bunlar. Bazen buz gibi bir buyrukla kesilen cömert bir itiraf, soğukça alınan bir öpüş, bazen zorla istenen, bazen azarlanan bir sükut. Gözlerinden boşanamadığı için içine akıttığı gözyaşları, nihayet onurlu analık perdesi arkasında yabancı kimselerin gözünden gizlenen binlerce manastır işkencesi. Annesi onunla övünür hem de överdi onu. Ama öğretmeninin göğsünü kabartmaya yarayan bu övgüleri ertesi gün fazla pahalıya mal ederdi ona. Söz dinleyen ve uysallık göstererek annesinin kalbini kazandığını sanıp da ona içini açtığı zaman, zalim kadın bu kez öğrendiği yeni şeylerle silahlanmış olarak onun karşısına dikiliyordu. Bir casus bile bu kadar hain, bu kadar alçak olamazdı. Bütün genç kızlık zevkleri, eğlenceleri pek pahalı bir şekilde satılmıştı ona. Çünkü ne zaman mutlu olmuşsa bir kabahat yapmış gibi azarlanmıştı. İçinde bulunduğu soylu çevreye özgü eğitim, kendisine sevgiyle değil, onur kırıcı bir alayla verilmişti. Annesine kızdığı yoktu. Yalnız ona karşı içinde sevgi değil de korku duyduğu için kendini suçlandırıyordu. Belki de, diyordu bu melek kadın, böylesi sertlikler gerekliydi benim eğitimim için. Kendisini bugünkü hayatına hazırlayanlar o sertlikler değil miydi? Onu dinlerken bana öyle geliyordu ki elimde vahşi ezgiler çıkaran Eyüp'ün ergonunu şimdi bir Hristiyan'ın parmaklarıyla akord edilmiş ve çarmıhın dibindeki Meryem'in dualarıyla ses veriyor. Burada birbirimize rastlamadan önce aynı alemde yaşıyormuşuz. Yalnız siz doğudan çıkmışsınız yola, ben batıdan. Umutsuzca başını salladı. Doğu sizin nasibiniz, batıda benim, dedi. Siz mutlu yaşayacaksınız, bense acıdan öleceğim. Erkekler kendi hayatlarını kendileri yaparlar. Benim hayatımsa artık kesinlikle belli. Kadının kocasına bağlılığının sembolü olan bir altın halkayla bağlı olduğu o ağır zinciri hiçbir kuvvet kıramaz. Aynı ananın karnında yatmış ikiz kardeşler gibi hissediyordu bizi. Aynı kaynaklardan içmiş kardeşler arasında sırların yarı yarıya verilmesi gerektiğini aklına getirmiyordu. İçlerini döken temiz kalplere özgü bir iç çekmeden sonra evlilik hayatının ilk günlerini, ilk hayal kırıklıklarını, genç kızlığındaki mutsuzluklarının evliliğinde nasıl tazelendiğini anlattı.